Ayrım 15. Başkan Babamızın Sonbaharı. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 126. Gerçekten de etkili bir yol seçmişti. Daha o yıl çıkmadan anası Bendición Alvarado'nun mumyalanmasına girişildi. Bozulmak bilmeyen ceset, katedralin ana bölmesinde halkın ziyaretine açıldı. Mihraplar Gloria ilahileriyle çınladı. Başkan papalığa karşı savaşmaktan vazgeçti, kararını geri aldı. Alana toplanan kalabalıklar, "Yaşasın barış, yaşasın Tanrı!" diye haykırıyorlardı. O sırada başkan, dinsel törenler kutsal birliği denetleyicisi, inancın kurucularından ve kayıtsız şartsız yayıcılarından Eritreli diye anılan Monsenyör Demetrius Aldos'u bir törenle huzuruna kabul ediyordu. Bu adam, Bendición Alvarado'nun hayatı üstüne incelemeler yapmak, onun azizeler katına yükselip yükselemeyeceğini hiçbir kuşku kalmayıncaya kadar araştırmak görevini üstlenmişti. "Acele etmeyin peder," dedi başkan, onun ellerini avuçlarına alarak. Yaşamayı her şeyin üstünde tutan bu sarı suratlı Habeşi beğenmişti. "Herif iguana yumurtası yiyor generalim. Horoz dövüşüne de düşkün, melez kadınlara, kumbiya dansına da. Tıpkı bizler gibi ve kesenin ağzı da, en sıkı kapanmış kapılar da sonuna kadar açılmıştı. Aman şeytanın avukatının kafasındaki kuşkular bir engele toslamasın. Çünkü bu uçsuz bucaksız hüzünler ülkesinde, Bendición Alvarado'nun, anasının karnından mihrapları süslemek alın yazısıyla doğduğuna ilişkin kesin kanıtları çürütebilecek, görünür ya da görünmez hiçbir ipucu yoktu. Ulus ellerinizdedir peder, buyurun." Gerçekten de öyleydi. Elçilik sarayında silahlı kuvvetler düzeni sağladılar. Ta uzaklardan daha tan ağrırken çıkıp gelen, çibanlarının üstündeki taze deriyi göstermeye çalışan sayısız cüzdanlı dolaşıyordu ortalıkta. Saint Vitus dansının kurbanları, elçinin önünde iğneden iplik geçiriyorlardı. Kumar masasında vurgun yapanlar, Bendición Alvarado'nun kazanacak sayıları düşünde gördüğünü anlatıyorlardı ona. Yitik kandaşlarıyla dostlarından haber alanlar, denizde boğulan yakınlarını görenler, eskiden her şeyden yoksunken şimdi her şeye sahip olanlar durmaksızın geliyor, duvarları Sir Walter Raleigh'in tarih öncesi kaplumbağalarıyla, yamyam öldürücü tüfeklerle donatılmış, kızgın bir fırını andıran sarayda dolaşıp duruyorlardı. Eritreli hiç usanmadan, hiç soru sormadan hepsini dinliyordu. Sözlerini kesmeden, terden sırılsıklam, ancak içtiği ucuz sigaranın dumanıyla havası arınan odadaki tortulu, koyu, vebalı beden çözülüşüne yabancı, tanıkların söylediklerini tek tek not ediyordu. İmzalatıyordu sonra. "Adını soyadını yaz şuraya ya da eks koy siz generalim, basın parmağınızı, ha şöyle, nasıl olursa olsun imza olsun da." İmzalıyorlardı. Sırada bekleyen giriyordu içeri. Çıkanın tıpkısı, "Veremliydim ben peder, veremliydim," diye yazdı Eritreli. "Şimdi at şuraya imzanı bakalım." "Ben iktidarsızdım önceleri peder ama şimdi günde kaç çıkarıyorum bana mısın demeden." Eritreli, güzelim yazısı insanlığın bitimine kadar bir değişikliğe uğramasın kaygısı güderek, çıkmaz mürekkeple "iktidarsızdım" yazıyordu. "Benim karnımda canlı bir hayvan vardı efendim. Karnımda canlı bir hayvan vardı," diye yazıyordu serin kanlılıkla. Ucuz acı kahveden sarhoşa dönmüştü. Zincirleme yaktığı sigaralardan, acı tütünden kafayı bulmuş, kayıkçılar gibi yakasını gevşetmiş generalim. "Tam bir damızlık bizim peder. Gerçekten öyle. Tam bir damızlık boğa. Herkesin uçkuru kendine tabii. Durmaksızın çalışıyor gece yarılarına kadar. Zaman yitirmemek için yemek bile yemeden. O zaman da doğru dürüst dinlenmiyor ya. Bakıyorsunuz yıkanmış. Kaba giysisiyle liman boyundaki meyhanelerden birinde boy göstermiş. kurt gibi aç, uzun tahta masalardan birine çöküp açık deniz adamlarıyla balık çorbası içiyor. Balığı elleriyle sıyırıyordu. Karanlıkta bile ışıl ışıl yanan o şeytansı dişleriyle kılçıkları bile indiriyor mideye. Tam bir yükleme işçisi gibi tabağına eğerek içiyor çorbayı. Ah generalim, onun ayak takımıyla nasıl kaynaştığını görseniz şaşarsınız. O döküntü gemiler var ya, körpe oğlanlar, eskimiş oğlanlarla tepeleme dolduktan sonra demir alan gemiler. Hani şu Curaçao, Guantanamo gibi varılacak denizden bile yoksun, Santiago de los Caballeros'taki otellere kaç gemi yüklü çocuk orospular taşıyan gemilerin adamlarıyla. Ya peder, Tan'ın ilk ışığına kadar durmadan düşleyip durduğumuz o en hüzünlü, en güzel dünya adaları peder. Uskunalar bırakıp gittiğinde ne bambaşka insanlardık unutma peder. Bizi bıraktılar. Matilde Arenales'in evindeki geleceğimizi okuyan papağanı da, çorba çanaklarından sürünerek çıkan yengeçleri, savurgan rüzgarı, uzaktaki tamtamları, hayatı, ya peder, boktan hayatı, oğlanları. O bizim dilimizi konuşuyor generalim. Sanırsınız İt Dalaşı mahallesinde doğmuş, kumsalda top koşturmuş. Yerlilerden daha iyi akordeon çalıyordu, daha iyi şarkı söylüyordu. Kraliçelerin çiçek dilini daha çabuk kavramıştı. Latince şakalar yapıyordu onlara. Pazar yerinin tayinci kesimlerinde sarhoş oluyordu. Bir keresinde biri Tanrı'ya sövdü diye kıyasıya bir kavgaya bile girdi. Başladılar yumruklaşmaya generalim. Ne yapsak acaba? Kimse bizi ayırmasın diye buyurdu. Hemen bir halka ile çevrildiler. Generalim bizim rahip kazandı, inanmazsınız. Biliyordum kazanacağımı dedi. Ağzı keyiften bir karış açık, tam bir damızlık boğa. Hem hiç de herkesin sandığı gibi uçarı değildi. Çünkü o çılgın gecelerde peder, elçilik sarayında geçirdiği bezdirici günlerden daha çok yaklaşıyordu gerçeğe. Hele o yağmurlu ikindi, başkanın uyanık bekçilerini oyuna getirdiğini sanıp, izinsiz girdiği kent dışındaki karanlıkta, konakta oluklardan içeri sızan yağmurda sırılsıklam kesilmiş, en ufak oyuğa kadar araştırmıştı odaları. Bendisyon Alvarado'nun hizmetçilerinin mutluluğuna adadığı görkemli yatakhane bölümünde malanga kumları ve zehirli kamelyalar arasında tökezleyerek. Neden mi bizlere bıraktı burayı? İyi yürekliydi de ondan peder, alçak gönüllüydü. Kendisi ranzada çıplak bir şiltede yatar, bizim altımıza tiril tiril pamuklu çarşaflar sererdi. Ulusun birinci kadını sıfatıyla pazar günleri giydiği entariyi bile giymelerine izin verirdi. Onun banyo tozlarıyla yıkanırlar, aslan ayaklı kurşundan küvetlerde, renkli köpükler arasında zenci bekçilerle çırılçıplak oynaşırlardı. Onlar kraliçeler gibi yaşarken hanımın günleri kuşlarını boyamakla, odun ateşinde sebze ezmesi pişirmekle, gece yarıları hanımcım karnım ağrıyor diye evine koşan komşularına şifalı bitkiler yetiştirmekle geçerdi. Karnı ağrıyanlara su teresi çiğnetirdi bol bol. Torunlardan biri şaşımıymış, hemen oğlana kurt döktüren epazote çayı içirirdi. Ölüyorum hanımcım ama ölmezlerdi işte. Derman onun parmakları arasındaydı. Yaşayan bir azizeydi peder. Onu zorla başkanlık sarayına götürdüklerinden bu yana, hiç yağmursuz kalmayan bu eğlenceler konağında o, kendine özgü saf alanı içinde dolaşırdı. Acımasız yağmur, piyanonun üstündeki lotus tomurcuklarına da yağdı. Gösterişli yemek odasındaki su mermerinden yapılma masaya da. Bendisyon Alvarado hiç oturmamıştı o masaya. Mihrapta yemek yemek gibi bir şey derdi. Düşünün peder, azize olacağını nasıl sezmiş, yine de komşuların ateşli tanıklıklarına karşın, şeytanın sözcüsü bu yıkıntılarda alçak gönüllülükten çok pintilik belirtileri buldu. bir zamanın balo salonu olan mangrov bataklıklarında yüzen abanoz Neptün yontularında, yerli cin biblolarında ve savaş meleklerinde. Dünyadan bile isteyerek bir el etek çekmeden çok bir ruh fukaralığı belirtisi gördü. Üstelik kendisini kavurucu Habeşistan çöllerinden kaldırıp buralara, doğrunun hiç uğramadığı yerlerde doğruyu bulmaya yollayan öbür tanrının, kutsal üçlünün de izine rastlayamadı. Hiçbir şey bulamadı generalim, hiçbir şey de demedi. Ne boktan iş değil mi? Gel gelelim Monsenyör Demetrius Aldous, yalnızca kenti araştırmakla yetinmiyor, tepelerdeki çorak köylerin buzlu arafına çıkıyordu katır sırtında. Bendisyon Alvarado'nun azizeliğinin tohumlarını arıyordu. Belki de oralardaki imge, saltanatın göz kamaştırıcı gücüyle karışıp çarpıtılmamıştı. Bir eşkıya peleriniyle çıkıveriyordu sislerin arasından. Ayağında koskoca çizmelerle, daha önce hiç bu renkte insan görmemiş yaylalıları, önce korkutan, sonra şaşırtan, en sonunda da meraklandıran şeytansı bir hayalet. Ama kurnaz Eritreli, tenindeki ziftin çıkmadığına inandırmak için kendisine dokunmaya zorluyordu onları. Karanlıkta dişlerini gösteriyordu, onlarla birlikte eliyle peynir yiyor, aynı mataradan buğday rakısı içerek sarhoş oluyordu, güvenlerini kazanmak umuduyla. Patikalar boyunca uzanan iç kapayıcı küçük dükkanlarda, ki oralarda başka yüzyılların akışı sırasında alışılmadık bir kuşçu kadına rastlamıştı köylüler. Kadın sepetler dolusu yük taşıyordu sırtında. Bülbül renklerine boyanmış piliçler, altın tukanlar, tavus kuşu kılığına sokulmuş çoban aldatanlar, yaylalar bölgesindeki kasvetli pazar panayırlarına katılan dağlıları kandırmada kullandığı nesneler, şuracıkta otururdu, şenlik ateşlerinin ışığında, bir sevap işleyip kendisiyle yatacak erkek arardı. Dükkanın arkasında şarap tulumlarının üstünde, karnını doyurmak için peder, inanın sırf karnı doysun diye. Çünkü yağmur yer yemez renkleri atan, azıcık oynatıldı mı un ufak olan o ucuz şeyleri hangi avanak dağlı alırdı ki? Yine de çok saftı peder. İsterseniz kuşların kutsal rahmeti deyin, isterseniz çorağın bereketi, kimse asıl adını bilmezdi. Kendisine Bendisyon Alvarado adını ne zaman taktığı da bilinmezdi. Asıl adı olamaz ya. Buralarda yoktur böyle adlar. Bir kıyılı adı olacak. Ne boktan iş ya. Şeytanın kaypak sözcüsü bunu da öğrenmişti işte. Hem de başkanın güvenlik örgütünün doğruları karma karışık etme çabalarına, önüne görünmez engeller dikmelerine karşın, didiklemediği, açığa çıkarmadığı bir şey kalmadı. Ne diyorsunuz generalim? İsterseniz kayadan aşağı itiverelim onu geyik sürer gibi. İsterse katırına çiğnetirlerdi. Hayır diye karşı çıktı başkan. Onu yakından gözleyin ama bedenine zarar getirecek hiçbir şey yapmayın. Yineliyorum, bedenine zarar yok. Görevini tam bir özgürlükle yerine getirsin. Gerekli kolaylıklar gösterilsin. Ben izin veriyorum. Ben kendim diye ineledi. Bu buyrukla anası Bendisyon Alvarado'nun asıl kişiliğini öğrenme tehlikesini, ölümcül bir tehlikeyi bile isteyerek göğüslediğini kavrayarak, daha genç, başıboş yasak yılların Bendisyon Alvarado'su, paçavralar içinde yalın ayak, karnını doyurabilmek için bedeninin alt kesimini kullanmak zorunda. Nasıl da güzeldi bilseniz peder, öyle de saftı ki, en bayağısından kırmızı papağanlara, en iyi cins horozların kuyruklarını takıp mako papağanı diye yutturmaya kalkışırdı. Sakat tavuklara hindi tüylerinden yelpazeler yapıştırır, cennet kuşu diye satardı. Kimse yutmazdı tabii. Pazar günü çarşılarının erkenci sisinde kendi kendine fısıldayıp duran, bedenine bedavadan sahip çıkacak bir erkek arayan, o yalnız kuşçu kadının ağına kim düşerdi ki? Bozkır'da herkes onu saf, yoksul bir kadın olarak anıyordu. Gerçek kimliği öğrenilemiyordu. Vaftiz edildiği kilisenin kayıtlarında doğum kağıdı gibi bir belge bulunamamıştı. Oysa oğlunun 3 ayrı doğum kağıdı vardı. Üçünde de ayrı ayrı 3 gebeleniş sonucunda, 3 ayrı güç koşulda, 3 başka biçimde dünyaya geldiği ileri sürülüyordu. Ulusal tarihimizi gün gün tutanların gerçekleri Arap saçına çevirme becerileri sonucunda, iyi ki hiç kimse başkanın doğumunu örten gizemli perdeyi kaldıramıyordu. Yalnızca Eritreli, sonraları zorla kayda geçirilen yalan bilgileri tek tek aralayarak gizin kaynaklarına inmişti. Elini uzatsa yakalayacaktı doğruyu generalim. Derken korkunç bir patlama oldu. Yankısı boz bayırlarda, derin dağ geçitlerinde uzun uzun sürdü. Ayağa kayan katırın uzun korku çığlıkları duyuldu. Karları hiç eksilmeyen doruklardan bir baş dönmesiyle dipsizliğe düşüşü, uçurumun doğal bilimler kitabında yer alan anlık değişken iklimlerinden sırayla geçerek doğru aşağıya, dümene alışkın geniş suların doğum sancılarına, bitki araştırmalarına tutkun bilge hekimlerin dağarcıklarında gizemli ot bilgileriyle Kızılderililerin sırtında tırmandıkları kayalara, bizlere cömertçe dayanıklılık, barınak ve iyilik örneği sunan sıcak tüylü koyunlarımızın kuzularını doyurdukları yabanıl manolya isteplerine, ıssız taraçalarında kağıttan çelenkler ve sayısız yatalak barındıran kahve çiftliklerine, ulusumuzun kavurucu doğal sınır çizgilerindeki akışkan ırmakların uğultusuna, daha da diplere, ta aşağıda işte, ihanetini alacakaranlıkta ödemiş bir ihtiyardan bir salgı yayılıyordu hafiften. Kocaman inatçı yaprakları, pembe tomurcuklarıyla çikolata yapımında ana madde sayılan yemişlerle dolu kakao çiftliklerinde tek başına ölmüş. İşte kıpırtısız güneş, kavurucu kum, tohum keseleri, bal petekleri, 1000 kilometrelik çevredeki tek vakıf okulunun hüzünlü, cılız, Atlantik cinsi inekleri ve bağırsakları olgun bir koruk gibi patlayınca uçurumun dibindeki yarkaları ürküten, hala can çekişen katırın soluyuşu. Tü Allah kahretsin. Avlamışlar onu generalim, bir av tüfeğiyle. Yalnız ruh geçidine bastırmışlar. Benim buyruğuma karşı gelerek ha, orospu çocukları. Kesin buyruklarımı hiçe sayıp, Allah kahretsin. Ama şimdi kimin ne olduğu çıkacak ortaya diye haykırdı başkan. Ağzı köpük içindeydi. Buyruklarını dinlememelerinden değildi doğrusu bu öfke. Kendisinden çok önemli bir şey gizlediklerinden emindi. Gücünün yıldırımlarını üstlerine çekmeye razı olduklarına göre, haberi getirenlerin soluyuşlarını dikkatle dinledi. Çünkü bilirdi ki ancak işin aslını bilen kendisine yalan söyleme cesaretini gösterebilir. Yüksek komuta heyetindekilerin kötü niyetlerini de hesaba kattı. Hangisi haindi acaba? Siz çamurdan var ettiklerim, siz topraktan kaldırıp altın döşeklerde uyuttuklarım, siz canlarını kurtardıklarım, herkesten daha büyük paralar bastırıp satın aldıklarım sizler, hepiniz. Çirkef anaların doğurdukları. Çünkü ancak içlerinden biri benim adımla imzalanmış ve saltanatımın mührüyle pekiştirilmiş yazılı buyruğa karşı gelebilirdi. Kurtarma harekatının yönetilişini kendisi üstlendi. Tek ve kesin buyruğum uyarınca, en çok 48 saatlik bir süre içinde ya onu bulur, diri diri getirirsiniz önüme, ya da ölü bulursunuz, yine diri diri getirirsiniz. Ölü ya da diri bulamazsanız, yine getireceksiniz. Bu buyruk öylesine korkutucu ve kaçınılmazdı ki, sürede olmadan haberi getirdiler. Efendim, uçurumun dibindeki çalılıkta bulduk. Altın çiçekler yaralarını sağaltmış, bizden daha sağ generalim. Bakın anneniz Bendisyon Alvarado, anısını kirletmeye kalkışan küstaha bağış gösteriyor. Sevecenliğini, büyüklüğünü bir kere daha gözler önüne seriyor. Elçiyi uzun kızıl derili patikaları boyunca sırıklara asılı bir sedyede taşıdılar. Yanında jandarmalar, alayın arkasında ata binmiş bir boğa güreşi ustası yürüyor. Elinde bir çan, duyduk duymadık demeyin, buyrukları veren kimmiş anlamında. Elçiyi başkanlık sarayının konuk odasına yatırdılar. Sağlık bakanının gözetimindeydi artık. İyileşmeye yüz tutar tutmaz, el yazısıyla müthiş bir belge düzenleyecekti. Bu 7 ciltlik tutanağın 350 sayfasının sağ köşesine tek tek adının baş harflerini yazacak ve mührünü basacaktı. Ben Dinsel Törenler Kutsal Birliği denetleyicisi. İnancın kurucularından ve kayıtsız şartsız yayıcılarından Demetrius Aldus. İçinde bulunduğumuz yılın Nisan ayının şu 14. gününde en kutsal kurumumuzun şahsıma verdiği yetkilere dayanarak yeryüzünde insanlar arasında adaleti gözetmek ve gökyüzünde Tanrı'nın görkemini pekiştirmek yolundaki görevimi yerine getiriyor. Aşağıda bildiklerimin tek doğru, eksiksiz ve katışıksız doğru olduğuna ant içiyorum. Sayın Ekselans buyurun. 15. ayrımın sonu. Sayfa 133.